tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Eksenden herkese merhaba. Bugün Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine bakacağız. Avrupa Birliği Amerika ilişkilerine bakacağız. Yeni dönemde Donald Trump'ın seçildiği dönemde programın ikinci yarısında detaylarıyla karşınızda olacağız. Ama ben ilk eksenin ilk yarısında size çıkardığım Avrupa'daki Dışişleri Bakanları toplantısından başlıkları aktaracağım. Amerika-Rusya ilişkileriyle ilgili mesajlar var, açıklamalar var. Yine tabii asıl dikkatler Donald Trump'ta ve Donald Trump ekibini oluşturuyor yavaş yavaş. Ekibiyle birlikte de farklı manzaralar çıkıyor ortaya. Bütün bunların detaylarına birlikte bakmaya çalışacağız. Suriye'de yeni gelişmeler var. Zira 2 haftalık suskunluğun ardından ateşkes fırsatı, ateşkeste teslim olma fırsatı ve El-Kaide'den ayrılma fırsatı tanıdıktan sonra Amiral Kuznetsov uçak gemisi ve savaş gemisi grubu Suriye'de operasyonlarına başladı. Denizden yapıyorlar operasyonları. Bununla ilgili açıklamalar olacak. Yine Irak-Türkiye ilişkileri bağlamında çıkarttığım maddeler var size. Mursi hakkında idam kararı bozulmuş vaziyette temiz mahkemesinde. Orada detaylarına bakacağız. Başlayalım Eksen'e. Evet, AB Dışişleri Bakanları Brüksel'de buluşmuşlardı. 2 günlük toplantıda Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin devam etmesi konusunda uzlaştılar. Dış İlişkiler Konseyi'nde özellikle sadece Türkiye değil tabii, Türkiye başlığı artık pek çok şeyi ilgilendiriyor. Savunma, güvenlik gibi meseleler, işte sığınmacı krizi, bütün bunlar Türkiye bağlamında ve bunun dışında da konuşuldu toplantı sırasında ve daha sonra da AB Dış Politika Şefi Federica Mogherini açıklamayı yaptı. Türkiye konusunda Avrupa Birliği'nin birleşik bir tutum almasından mutabık kaldıklarını söyledi. Gelişmelerden, 15 Temmuz sonrası gelişmelerden endişe duyduklarını ama Türk yetkililer ve muhalefet partileriyle diyalogların devam ettiğini belirtti. Bizim için iletişim kurmak için, benimki de dahil olmak üzere iletişim kanallarının açık kalması çok önemli. Her zaman birbirimizi anlamamız da gerektirmez dedi. Görünen o ki Avusturyalılar yalnız kalmış durumdalar Türkiye ile ilişkilerin düzenlenmesi konusunda. Çünkü Avusturya Türkiye'nin üyeliğinin askıya alınmasını istiyor, talep ediyor. Belçika ve Lüksemburg eleştirmişler ama müzakerelerin kesilmesinden yana tavır almamış durumdalar. Almanya ilişkileri kötüleştirmenin zamanı değil değerlendirmesi yapmış ve Fransızlar da üyelik müzakerelerini askıya alarak Türkiye ile ilişkileri kötüleştirmenin zamanı değil demişler. Britanya aynı şekilde ne izole etmeli ne de köşeye sıkıştırmalıyız. Boris Johnson Britanya Dışişleri Bakanı tavrını takınmış gözüküyor. Yine İspanya müzakerelerin devam etmesinden yana tavır koymuş. Macaristan'da eğer böyle bir şey yaparsak geri kabul anlaşmasını, yani sığınmacı krizini tetikleyebilecek geri kabul anlaşmasını tehlikeye atarız görüşünü dile getirmiş. İsveç'ten eleştiriler var, özellikle HDP'li vekillerin tutuklanmasına dair, ama yine de Türkiye ile irtibat halinde olunması gerektiği vurgusu orada da başa çıkmış durumda. Kırmızı çizgiyi idam olarak çekiyor Avrupa Birliği. Bu anlaşılıyor. Eğer idam cezası Türkiye'de kabul edilirse zaten otomatik olarak Türkiye'ye verilmiş adaylık statüsünü devam ettirmenin çok imkanı kalmayacak. Bütün bunların detaylarına programın ikinci yarısında Brüksel'den NTV'nin temsilcisi, uzun süredir temsilciliğini yürüten ve Brüksel'deki kulisleri yakından bilen Gülden Ersonumut'la bakacağız detaylarına. Ama anlaşılan Avrupa Birliği Türkiye'nin istikrarı ve güvenli bir biçimde ilişkileri devam ettirilmesi, ilişkileri kesmemek gibi vurgulara bağlı kalmış gözüküyor. Bütün eleştirilere rağmen bu arada da herhangi bir takvim de sunulmuş değil. Hani o hal yasaları sonsuza kadar mı devam edecek? AB'nin kriterleriyle çok uyumlu gibi bir manzara yok. Hani şu süre içerisinde bunları halledin gibi bir şey de koymadıklarına göre bu iş biraz böyle gidecek gibi gözüküyor. Evet, Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier Ankara temaslarını gerçekleştiriyor. İlk dura Dışişleri Bakanı'ydı. Heyetler arası görüşmeler var ve Cumhurbaşkanı ile de bir görüşme yapacak. Sıkıntı çıkmıştı Steinmeier'in gelmesi öncesinde. Telefonla temaslar kurulmaya çalışılmıştı ve sonra da kendisi gelmeye karar vermişti. Bakalım mesajlar neler olacak. En son Steinmeier'in Almanya'da Cumhurbaşkanlığı için üzerinde uzlaşılan aday olduğunu anımsayalım. Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi de Sosyal Demokrat aday olan Steinmeier'a destek verdi. Merkel de aynı şekilde açıklama yaptı, desteğini beyan eden, ülke içinde ve dışında, ekonomi çevrelerinde ve toplumda itibar gören bir şahsiyet olarak belirtti kendisini. Evet, detaylara bakacağız ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en son Avrupa Parlamentosu Başkanı'na "Kimsin sen ya?" dediğini de anımsatalım. Batı ne diyor? İdam olmaz. Buradan Batı'ya sesleniyorum. Ey Batı, bu milletin kaderi sizin elinizde değil. Kimsin sen ya? Bir parlamentonun başkanı sözleri yarattığı rahatsızlık devam ediyor. Ama bütün bunlar Türkiye'nin, AB'nin Türkiye ile ilişkileri koparmasını getirmiyor. Herhalde böyle olursa Türkiye'yi tümden yitiririz kaygılarını da taşıyorlar. Ve nüfuz da edemeyeceklerini düşünüyorlar. Öyle olsa gerek ki böyle bir tavır aldılar. Bu arada Alman gazetesi Kuzey Ren-Vestfalia eyaletinde aralarında askerlerin de bulunduğu eski Türk diplomatik pasaportu sahibi en az 43 kişinin bulunduğunu haberleştirmiş RP gazetesi. Gizli bir belge bu. Ne yapacaklarını bilemiyorlar ve Almanlar kaygılılar, geri de gönderemiyorlar. Tutumu almışlar. Evet, Almanya'da bu arada Selefilerin ideolojik lideri Ebu Vala'nın gözaltına alınmasından sonra 10 eyalette eş zamanlı bir Selefi operasyonu başlatıldığı bilgisini verelim. Bir takım dernekler yasaklanmış vaziyette. Fransızların OHAL'i uzatmaya hazırlandığını söyleyelim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar da böyle gidecek gibi gözüküyor. 23 Nisan ve 7 Mayıs tarihlerinde 1. ve 2. tur gerçekleştirilecek. Tabii OHAL Türkiye'deki gibi bir OHAL değil, parlamento çalışmaları falan çok fazla askıya uğramıyor ve sadece sınırlı bir grubu, İslamcı, radikal İslamcıları hedef alan bir OHAL uygulaması var. Ama onun dışında sokaklarda istediklerini durdurup arayabiliyorlar, onu belirtelim. Terör tanımı da Türkiye'deki gibi değil Fransa'da. İspanyol hükümetinin Yemen'deki olaylar nedeniyle bir yıl önce askıya aldıkları Suudi Arabistan'a toplam 40 milyon euroluk topçu mühimmat ihracatına izin verdiğini belirtelim. Ki Yemen konusunda Suudi Arabistan bu kadar eleştirilirken İspanyolların çok da bu tarz şeyleri kafaya takmadıklarını anlıyoruz. Şimdi evet, Amerika'ya geçelim. Evet, Amerikan Başkanı Barack Obama Yunanistan'ı ziyaret edecek. Tüm gösteriler yasaklandı. Ziyaretin sebebi de aslında Donald Trump'lı bir Amerika'ya karşı yani dünyaya, dünyanın endişelerini gidermek. İlk açıklamaları Donald Trump'la görüştükten sonra 44. Başkan olarak her türlü yardımı yapmak gerektiği olmuştu. Yapacakları olmuştu Donald Trump'a bu geçiş süreci içerisinde Barack Obama'nın. Avrupa'da da bir takım temaslarında yine benzeri mesajlar verecek. Yunanistan'da bu arada tabii ortalık biraz karışmış durumda çünkü tüm gösteriler yasaklandı ve bu kararları da Yunan Komünist Partisi Kukuya yetkilileri ve Syriza'nın bu adımını çok sert bir biçimde eleştirdiler. Eylem çağrısı yaptılar, onu da hatırlatalım. Evet, Amerika-Rusya ilişkilerine bakmakta fayda var. Çünkü Donald Trump, size ilk röportajlarının detaylarını aktarmıştım dün. Sonunda Putin ile Donald Trump telefonda görüşme gerçekleştirdi. Dün akşam saatlerinde duyuruldu bu. Hem tebrik, telgrafla tebrik edilmişti. Bu telefonla tekrarlanmış oldu. Ve Putin'in eşitlik, karşılıklı saygı ve birbirinin iç işlerine karışmama ilkeleri temelinde yeni yönetimle partnerlik, ortaklık, diyaloğu başlatmaya hazır olduklarını söylediği açıklandı Kremlin tarafından. Yakın gelecekte yüz yüze de görüşecekleri belirtiliyor. Hatta nerede görüşebilirler derken bir Prag ortaya atıldı. Eski Çekya Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklamada Çekya iki lideri bir araya getirebilir denildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bunun çok normal olduğunu, Trump'ın Putin dahil olmak üzere dünya liderleriyle buluşmak istemesini söyledi. Kendilerinin de Rusya ile diyalog kurmak istediğini belirtti. Dikkat çekici. Son dönemde son derece tonu sert açıklamalar yapıyordu Stoltenberg Rusya'ya karşı. Evet, bu arada Putin ile Obama'nın da Kasım'ın 19 ve 20'sinde Peru'da düzenlenecek Asya Pasifik İşbirliği Örgütü APEC zirvesi kapsamında bir araya gelebileceği yolunda bilgiler var. İkilinin son görüşmesi olabilir ve Suriye gibi acil bir de dosyaları var, onu hatırlatalım. Rusya'da yine Amerika ile yeni ilişkiler, yeni bir sayfa açılıyor. İlişkilerde heyecanı olduğunu belirtmek lazım. Moskova'ya bir Trump Tower inşa edilmesi için imza kampanyası düzenlemişler, iş oraya kadar varmış gözüküyor. Evet, şimdi biraz Trump'ın ekibine bakalım. Başkanlık seçimlerini 8 Kasım'da kazandı. Tabii ki politikada deneyimsiz bir iş adamı Donald Trump ve herkesin gözü ekibinde. Şimdi eski New York Belediye Başkanı suçla mücadelesiyle tanınan Cumhuriyetçi Parti'nin Rudolph Giuliani'yi Dışişleri Bakanlığı'na atayabileceği öne sürülüyor. Kulislerde böyle kaynamalar var. Aslında tabii Giuliani'nin dış politika ile ilgisi çok fazla da yok. Atanırsa Adalet Bakanlığı için ismi geçiyor diye düşmüştü ama artık açık açık dışişlerinden bahsediliyor. Yine eski BM Büyükelçisi John Bolton Dışişleri Bakanı olabilir deniliyor. Bolton, BM'nin 15. kattan yukarısı olmasa da olur diyen Bush yönetimi döneminin BM daimi temsilcisiydi. Onu anımsatalım. Yine Newt Gingrich eski temsilciler meclisi başkanının da ismi geçiyor diye ulusal güvenlik şimdi biraz daha Dışişleri Bakanlığı'ndan daha ulusal güvenlik danışmanlığına kaymış gibi gözüküyor ya da İç Güvenlik Adalet Bakanlığı'yla da ilgileniyor kendisi 72 yaşında uzun yıllardan kalma bir dostlukları var. Mike Pence ile görüşecekler ve bu ekibi de muhtemelen şekillendirmeye çalışıyorlar. Beyaz Saray'da çalışacağı isimleri de seçmiş vaziyette. Özel Kalem Müdürlüğü'ne Cumhuriyetçilerin tanınmış isimlerinden Ulusal Komite Başkanı Reince Priebus evet diye okumak lazım. Biraz tuhaf bir soyadı var. Onu atamış kendisi. Temsilciler Meclisi'ndeki etkinliğiyle tanınan bir isim kendisi. Yine seçim kampanyasının başkanı Stephen K. Bannon diyelim. Beyaz Saray'da baş stratejist olacakmış. Orta Doğu danışmanı Walid Fares geçen aktarmıştım Müslüman kardeşleri yasaklayacağı Trump'ın terörist ilan edeceği açıklaması yapmıştı. Böyle bir şey olur mu olmaz mı ayrı dava ama o da danışmanlarından bir tanesi. Sarah Palin, Ben Carson gibi isimler de yani Cumhuriyetçi Parti'nin en böyle muhafazakar kanalından isimler de geçiyor ama çok tepki çekince bir eşcinseli, açık eşcinseli Richard Gennell'ı BM daimi temsilcisi olarak atayabileceği haberleri var. Yine Cumhuriyetçi Parti'nin başına da bir kadını atama olasılığını belirlediğini söylüyorlar. Enerji Bakanlığı için ise petrol kralı olarak bilinen Harold Hamm da dahil 3 isim ortaya atılıyor. Bir tanesi de Kuzey Dakota Cumhuriyetçi Parti temsilcisi Kevin Cramer. Bir de yatırımcı Robert Gragey. Trump tabii Obama'nın temiz enerji politikalarına karşı biraz daha farklı bir politika izleyecek gibi gözüküyor. Evet, en dikkat çekici ismi ekibin aslında General Michael Flynn. 5 kişilik geçiş yönetimi ekibine atananlardan bir tanesi. Kendisi uzun süredir destekliyor Trump'ı. Trump tabii Vietnam Savaşı'ndan filan da kaçmış bir emlak zenginin oğlu. Onun ulusal güvenlik danışmanlığını yürüten şahıs da Flynn. Özelliği radikal İslam'a karşı sert duruş takınması. 2014'e kadar Savunma İstihbarat Ajansı'nın başkanlığını yürütmüştü. Saha deneyimli 11 Eylül sonrası Afganistan, Irak, Libya, Pakistan, Somali, Suriye, Yemen bütün sahaları bilen bir isim. Tabii ki Cumhuriyetçi Parti kurumsal yapısının her kesimi tarafından beğenildiği, sevildiği söylenemez. Genelkurmay Başkanı eski Martin Dempsey de onu eleştirmişti. Ama enteresan bir isim. Temmuz'da da bir kitap yayınlamıştı bir de Neokon isimle birlikte. Michael Ledin'le birlikte Savaş Sahası, Radikal İslam'la Savaşı Nasıl Kazanırız başlıklı bir kitap bu. politik doğruculuk yüzünden radikal İslam'ı yeterince kınayamadıklarını söylüyor, şikayet ediyor ve Amerikalı İslamcıların IŞİD'i Amerika'da kurmaya çalıştıklarını, Amerika'ya yavaş yavaş şeriat götürmeye çalıştıklarını, yasal çerçeveyi değiştirmeye çalıştıklarını savunuyor kitapta. Dünyadaki bütün İslami rejimleri devirmeyi salık veriyor. Sadece işte şey değil, IŞİD'le mücadele değil. Afganistan, Pakistan, İran dahil olmak üzere böyle bir bakış açısı var. Rusya'yla da çok yakın bir isim olduğunu belirtelim. Putin'in işbirliği yapılacak bir isim olarak görüyor. Hatta geçen Aralık'ta bir yıl önce kadar Moskova'da devlet başkanı Putin'in hemen yanında oturmuştu. Russia Today'de de epey demeçleri yayınlandı. Enteresan bir isim gözüyle bakılıyor. Amerika'da eleştiriler de almıyor değil. Evet, aynı şekilde Michael Flynn'in bir şekilde Gülen'in Türkiye'ye iadesi konusunda The Hill internet sitesinde geçen hafta yazdığı makale vardı, onu hatırlatalım. Türkiye ile ilişkilerin, Trump yönetiminin ilişkilerinin iyi olmasında etkili rol oynayabileceği söyleniyor. Bir de tabii 2014 Ekim'inde Savunma İstihbarat Ajansı'na ayrıldıktan sonra kurduğu istihbarat grubu, özel şirketin bir Hollanda şirketi aracılığıyla bir lobicilik üstlendiğine dair muhafazakar Amerikan medyasında çıkan bir haber var. Bunu da aktarmış olayım. Türkiye'nin Amerikan çıkarları için hayati önemde olduğunu vurguluyor. Gülen'in iade edilmesi gerektiğini belirtiyordu bu The Hill'deki yazısında. Evet, Barack Obama Yunanistan'a gitti dedik ama Avrupa seyahati öncesinde verdiği mesajı da kısaca aktarayım. Avrupalıların kaygılarını yatıştırmaya çalışacak, hani Amerikan kurumsal yapısı yerlerinde duruyor babında. Ama Beyaz Saray'da bu Avrupa seyahatine çıkmadan önce soruları yanıtlarken Trump'ın başkanlığı konusunda kaygılarını beyan etmekten de çekinmemiş. Özellikle AB-NATO ilişkileri ve Suriye krizi konusunda yine de tabii başarılı olman için elimizden geleni yapacağız mesajını vermişti. Pek çok konuda Trump'la aynı fikirde olmadığını söylüyor. Kaygılarım var mı? Kesinlikle tabii ki endişelerim var. O ve ben bir dizi konuda aynı fikirde değiliz. Federal hükümetimiz ve demokrasimiz sürat botu değil, okyanus gemisi. Başkanlığa geldiğimde ben bunu fark ettim demiş. NATO ile güçlü sağlam ilişkiyi korumaya yönelik niyetinde bir zayıflama yok demiş. Bunlar tüm dünya için önemli diyor. Böyle açıklamaları var. Bu arada Amerika'da Sanders, Vermont senatörü Bernie Sanders, Demokratik Parti'nin ön seçim yarışında Hillary Clinton'a kaybetmişti. Onun CBS'de verdiği açıklamalar var. Demokratik Parti'nin işçi sınıfıyla kurduğu bağın eksikliği karşısında kendini aşağılanmış hissettiğini söyledi. Twitter'dan yazdı bunu aslında. Bu yüzden zaten biz bu mesajı iyi vermediğimiz için de Hillary Clinton bu seçimi kaybetti diyor. Ve 2008 ve 2012 yılında Barack Obama'ya oy verenlerin partinin onların arkasında durduğunu düşünmediği için demokratları terk ettiğini söylüyor. Beyaz çalışan sınıftan geliyorum ve Demokratik Parti'nin geldiğim yerdeki insanlara konuşamadığını görünce kendimi aşağılanmış hissediyorum ifadesini kullanmış. Bu arada Amerikan Kongresi'nin iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi'ne seçilen ilk Müslüman olan Minnesota Vekili Keith Ellison, Demokratik Parti Başkanlığı için resmen aday olduğunu duyurmuş vaziyette. Seçilirse ilk siyah olacak aynı şekilde. Sanders de kendisini destekliyor. Evet, Suriye'ye bakalım. Rusya ve Suriye ordusu Halep'te iki hafta silahları susturmuşlardı. Şimdi artık süre bitti, mühlet bitti. Ve Amiral Kuznetsov uçak gemisi ve savaş grubundan başladı saldırılar, operasyonlar. İlk etapta İdlib ve Humus. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Putin ile ve güvenlik savunma ekibiyle toplantıdan sonra açıklama yaptı. IŞİD ve eski ismi işte El Nusra, El-Kaide'nin kolu Fethi El-Şam cephesi mevzilerine yönelik geniş çaplı operasyonu başlattıklarını duyurdu. Bu Rus donanma tarihinde bir ilk, savaş gemilerinin misyonu öyle diyelim. Aynı zamanda işte kalibir tipi kruz füzeleri taşıyan Amiral Grigorovich gemisi var. Roket sistemleri Bastion, ülkenin tek uçak gemisi de zaten Kuznetsov'du, onu daha önce de aktarmıştık. vuruyorlar. Şimdi aynı zamanda Şoygu 7 adet S-300 savunma sistemini Suriye'ye konuşlandırdıklarını da duyurdu. S-400 sistemi zaten uzun zamandır çalışıyor. Ek olarak fiilen Kıbrıs'a kadar korumanın sağlanması için 7 adet S-300'ü de konuşlandırdık açıklaması yapmış vaziyette. Bunlar Türk F-16'larının bir Rus Su-24 tipi jeti düşürmesinden sonra devreye sokulmuştu. Evet, Rusya ve ABD Dışişleri Bakanlarının bir telefon görüşmesi yaptıklarını Suriye'de, Suriye ile ilgili belirtelim. Henüz çok somut değil ama diyaloğu sürdürme şeyi var, açıklamaları var. Suriye'de 935'e çıkmış durumda yerel ateşkeslerle sağlanan barış sağlanan bölgeler. Bir Rus uçağı dün düşmüştür, dün akşam saatlerinde MiG-29 ama pilot paraşütle atlayarak kurtulmuş zaten. Irak'tan Türkiye'ye diplomatik yollar tükenirse askeri müdahale olur tehdidi diye bir başlık görüyorum. Askeri güç kullanma seçeneğini gündeme getirmiş Irak parlamentosunda Başika krizi yüzünden. Daha önce 5 maddelik bir çözüm önerisi vardı. Türkiye'ye yönelik toprak bütünlüğü Başika'nın Iraklıların olduğunun vurgulanması, Türk birliklerinin çekilmesi. Yine de birlikte bir danışma eğitim gibi Türkiye'nin önerdiği teklifler, hükümetler arası görüşmelerde bunlar ele alınsın diye teklifler vardı. Bakalım buradan bir şey çıkacak mı, sağlanacak mı? Evet, Mısır'dan haberimiz var. Temiz Mahkemesi 3 Temmuz 2013'teki darbenin ardından tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mürsi hakkındaki idam kararını bozmuş. Yeniden yargılama talep etmiş. Mahkumların bu protestolar sırasında tahrirde Mursi'nin istifası talep ediliyordu. Mahkumların Vadin Natrun hapishanesinde topluca kaçışı söz konusu olmuştu. Hapishaneler baskını davası, bu dava o isimle biliniyor. Mursi de onlar arasındaydı ve Mursi'nin bu işte payı olduğu öne sürülüyordu. Hakkında verilen idam kararını bozdular. Bakalım ne olacak bundan sonra. Başka uzun hapis cezaları var tabii. Mursi hakkındaki tek dava da bu değil, onu belirtelim. Süren bitmek üzere. Bir FSB'nin Rusya'da Federal Güvenlik Servislerinin Moskova ve Kafkasya'da eylem hazırlığındaki IŞİD bağlantılı militanları, 5 militanı yakaladığını belirtelim. İnguşetya ve Moskova'da terör suçu işlemekten söz ediliyor. Evet, sizin için aldığım notlar burada bitmiş. Birazcık da hızlı gittim. İkinci eksen ikinci yarısında bizden ayrılmayın. Güldener Son Umut'la beraber Trump Amerika'sıyla Avrupa Birliği'nin ilişkileri ve Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerine uzanan bir hatta değerlendirmelerde bulunacağız. Federico Aubele'den Somewhere Else'ı dinleyelim. I'm
tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Eksen'in ikinci yarısında tekrar birlikteyiz. Hattımızın diğer ucunda Brüksel'den NTV'nin Brüksel temsilcisi, gazeteci dostumuz Güldener Sonumut var. Hoş geldiniz yayınımıza Güldener.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Şimdi ilk bölümde de ben elimden geldiğince aktarmaya çalıştım. Avrupa Birliği'nin Dışişleri Bakanları'nın Brüksel'de toplantısı vardı. Sen de yakından takip ettin. Toplantı başta Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın yeni başkan seçilmesi olmak üzere Avrupa Birliği'nin savunma, dış politika, güvenlik, sığınmacı krizi ve Türkiye'yi de kapsayan geniş çaplı meselelerinin ele alındığı bir platform haline geldi anlaşılan. Çeşitli mesajlar da var ve biz de biraz anlamaya çalışıyoruz. Avrupa Birliği, Trump'ın çok şu an çelişkili bir takım duruşları var. Avrupa Birliği ile ilişkilerin düzeyi sanki Transatlantik İttifakı açısından problemli bir döneme giriliyormuş gibi bir tablo var. En azından şu an itibariyle ortada. Bütün bunların tabii Türkiye'ye dönüp yönelik yansımaları olacak. Öncelikle sana şunu sormak isterim Güldener. Bu Avrupa Birliği zirvesi panik halinde yapılan bir zirve mi oldu?
Hakikaten panik halinde yapılan bir zirve oldu. Çünkü Avrupa Birliği içerisinde herkes özellikle seçimlerden son 48 saat önce Hillary Clinton'ın iktidar olmasını veya başkanlık seçimini kazanmasını hedefliyordu ve direkt transatlantik ilişkilerin ticari boyutu yani TTIP, Amerika, Avrupa Birliği, Serbest Ticaret Anlaşması olsun, Avrupa Birliği, NATO ilişkileri olsun, Rusya ile ilişkiler olsun, Orta Doğu'daki gelişmeler Suriye olsun, Irak olsun, IŞİD'in mücadele olsun, bütün politikalarını buna bina etmişlerdi ve Trump'ın seçilmesinin ardından alelacele apar topar pazar günü için gayretli AB Dışişleri Bakanlığı toplantısı düzenlediler. Bu toplantıya Fransa Dışişleri Bakanı ve Almanya Dışişleri Bakanları katılmadılar. Pardon, Almanya dedim, yanlış söyledim. İngiltere Dışişleri Bakanı ve Fransa Dışişleri Bakanı katılmadılar. Panik kararı vermemek için, ancak bu konuda hakikaten çok büyük bir kaygı var. İkincisi de gerek Avrupa Birliği NATO, gerekse transatlantik ilişkiler konusunda ticari ve politik açıdan Avrupa Birliği'nin hiçbir öngördüğü unsuru hayata geçirme ihtimali yok. Yani TTIP konusunda Aralık ayına kadar bir mutabakatın sağlanması ya da Avrupa Birliği ile NATO arasında kurumsal işbirliğinin sağlanması gibi unsurların hayata geçme ihtimali yok. Bu yüzden de bütün bu parametreleri gözden geçirmeleri gerekiyor. Avrupa Birliği konusunda da Trump'ın aklı, kafası, zihni son derece berrak.
Peki şimdi bu süreç bizi biraz şöyle bir yere götürebilir mi? Trump'ın ve danışmanları ekibine bakıyoruz. Tabii ki çelişkili durumlar yok değil, var ama genel hat ve en son geçen hafta Wall Street Journal'a verdiği ilk başkan seçildikten sonra seçilmiş başkan olarak verdiği ilk röportajda da yine aslında kampanyası süresince vurguladıklarını Suriye bağlamında, yine Rusya bağlamında, Rusya ile ilişkiler özellikle burada dikkat çekici tabii, bütün o dizaynlar oradan yürüyecek, öyle gözüküyor. Ve işte danışmanlarının genel tutumuna, özellikle Michael Flynn'e bakıldığı zaman böyle hakikaten çok bugüne kadar alışkın olmadığımız ya da 8 senedir Barack Obama'yla yaşarken tam aksini düşündüğümüz bir takım şeylere gebeymiş gibi ortam. Avrupa Birliği'nin de bu bağlamda, yani Trump'ın Amerika'nın dış politik pozisyonunu bu şekliyle değiştirmesi halinde Avrupa Birliği'nin böyle biraz yalnız kalacağı, biraz zayıf kalacağı, zaten içeride Almanya başını çekiyor ama mali problemler bir şekilde devam ediyor. Birliğin üyelerinin bir arada durmasında sıkıntılar var galiba. Doğu Avrupa'da bir takım farklı bakışlar var. Yine Trump'a yönelik aynı şekilde Doğu Avrupa'da, Polonya'da, Macaristan'da anlaşılan farklı bakışlar var. Böyle bir Avrupa Birliği kendi içerisinden bir zayıflama dönemine giriyor diyebilir miyiz?
Avrupa kesinlikle giriyor. Hem ekonomik açıdan, ancak hem de güvenlik ve siyasi açıdan. Trump'ın belli çok hakikaten Avrupa Birliği konusunda ve Avrupa konusunda çok en azından parlak ve belli fikirleri var. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri güvenlik üreten, güvenlik ihraç eden, bir ülke ve güvenlik ithal eden bir ülke konumunda değil. Türkiye Avrupa Birliği'ne yönelik olarak güvenlik ihraç eden, yani ihraç eden dediğim güvenlik üreten, Avrupa Birliği için güvenlik üreten, onun karşılığında ekonomik birlik birliği çerçevesinde ekonomik karşılık almaya çalışan bir ülke. Rusya güvenlik ihraç ediyor. İşte Suriye gibi, Irak gibi ülkeleri güvenlik ihraç. Avrupa Birliği ne güvenlik üretiyor ne güvenlik ihraç ediyor. Sadece güvenlik tüketiyor. Şimdi Amerika, gerek Trump gerekse Rusya Avrupa Birliği'nin artık kendi kendine sorumluluğu alması gerekiyor. Eğer bir dünya gücü olduğunu iddia ediyor ise o zaman NATO'da Amerika Birleşik Devletleri kadar güvenlik üretmesi gerekiyor. Hı-hı. Amerika Birleşik Devletleri kadar elinin cebine atması gerekiyor ki bunu yapmıyor. Ve yapamıyor da. Çünkü ne siyasi iradesi var ne bunun imkan ve yeteneği var. Şimdi Sayın Trump'ın bundan önce yapmış Brüksel'de danışmanların yapmış olduğu görüşmelerde Rusya'yla daha pragmatik, daha açık ve açık ve kaydan bir ilişki kurmak istiyor ve Rusya'yla herhangi bir şekilde mücadele etmek ve Rusya'yla karşı karşıya gelmek istemiyor. Hı hı. Kendi parametreleri dışında bunun gereksiz bir unsur olduğunu söylüyor ve Rusya'yla paçalaşması gereken, mücadele etmesi gereken varsa Avrupa Birliği'nin bunu da diyalog yoluyla yapması gerektiğine inanıyor. Hı hı. Ve şu anda tek ortak düşmanın IŞİD olduğunu düşünüyor. Hı. Bu yüzden de Avrupa Birliği'nin bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin ters düşmesi çok çok açık ve bunun maalesef B planı yok Avrupa Birliği'nin. Sadece kaygısını dile getirerek bir yerle bir dikkat çekmeye çalışıyor ama bir alternatifi ya da bir stratejisi yok.
Anladım. Peki son dönemde bir de Almanya'nın tabii bir Rusya'yla da başka ülkelerin de aynı şekilde Rusya'yla ilişkileri yeniden düzenleme çabaları, hamleleri ya da arzuları da olmadı değil aslına bakarsan. Zaten işte 2000'li yıllarda bir kuzeyden boru hattı Almanya'yla çekilmiştir. Rusya için Almanya da çok daha farklı bir yerde elbette. Ama işte Bulgaristan, Moldova'dır, işte Kırım'ı ilgilendirecek bağlamda, Rusya'nın duruşunu güçlendirecek bağlamda bir takım gelişmeler de yok değil burada. Acaba Avrupa'nın bu zayıflama sürecine girmesi de aynı zamanda hem Trump'la iştigal ederken hem de Avrupa'nın önde gelen ülkeleriyle Rusya'nın yeni ilişkiler kurmasını da getirir mi? Fransa'da da önümüzdeki senede seçimler olacak ve mesela Le Pen Putin yönetimine farklı bakıyor. Önemli bir yarışın önemli bir adayı aslında merkeze biraz çekmeye çalışarak göçmen karşıtı ırkçı ulusal cepheyi kadın lider Marine Le Pen biraz daha farklı bir tablo çizermiş gibi oldu. Yani sağ popülist hareketler elbette yükseliyor onu analiz etmeye çalışıyoruz ama genel anlamda Rusya ile ilişkilerde Avrupa'da böyle bir farklılaşmaya gidecekmiş gibi de bir görüntü var. Böyle bir şey beklenebilir mi sence?
Belki beklenebilir. Şimdi Avusturya'da Aralık ayı başında Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Hı-hı. Orada aşırı sağın galip gelmesi halinde ve bu da Trump'ın seçilmesi, UKIP'in, Brexit'in telaffuz edilmesi ve galip gelmesiyle bir güven telkini de bir ve artık seçmenler de kompleksiz bir şekilde aşırı sağa oy verebilirler. Bunun Hollanda'da da yine etkisi olabilir Gert Wilders'le birlikte ve ardından da Haziran ayında Fransa'da yapılacak olan seçimlerde de Marine Le Pen'e çok büyük bir destek oluşturabilir bu unsur. AB içerisinde İtalya gibi, Almanya gibi ülkeler, Yunanistan gibi ülkeler, Güney Kıbrıs Rum kesimi gibi ülkeler ancak Macaristan gibi, Bulgaristan gibi ülkeler Rusya'yla açık bir savaşa ya da bir münakaşaya girmemek gerektiğini, Rusya'yla diyalog halinde devam etmek gerektiği düşüncesini sarf edenler var. Almanya'nın bu, özellikle Ukrayna konusunda ilginç bir tavrı vardı Rusya'ya yönelik olarak. Ancak bunun sürdürülebilir bir tavır olmadığı da ortaya çıktı. Ve bu yüzden de Rusya'yla biraz belki de Rusya'yı izole etmektense Rusya'yla diyalog halinde olup ortak çıkarlar üzerine çalışmanın hem Avrupa Birliği'nin hem Almanya'nın hem de Rusya'nın lehine olabileceği anlayışı artık hakim. Burada bir tek Fransa, İngiltere, İspanya, Belçika gibi ülkeler biraz sorun teşkil ediliyor. Danimarka keza öyle. Hı-hı. Ancak bunlar zamanla yenilebilir unsur. Şu anda Rusya'nın zaman zaman AB ülkelerine hasmani olarak telaffuz eden bir tavırları var. Yok değil ama hasmani hakikaten olmak istese Estonya'da, Litvanya'da, Letonya'daki Rus azınlığı ayaklandırabilir Rusya ki böyle bir şey yapmıyor. Ama ondan müzahir olan Moldova'da ya da Bulgaristan'daki Cumhurbaşkanlığı doğal olarak destekliyor. Herkes kendisini müzahir olan liderle daha yakın görmek ister tabii ki.
Peki bir de ben de bir ara sık sık görmeye başlamıştım ama bu toplantıdan da çok net olarak Federica Mogherini söyledi. Avrupa ordusu ayrı bir Avrupa ordusu gibi bir şey söz konusu olmayacak tarzında. Ama öte yandan Trump'ın yeniden gelişiyle işte NATO'daki müttefiklerin bu payları meselesi, hani yükün çoğunu Amerika'nın çekiyor olması vesaire derken bir NATO içerisinde de Stoltenberg'in son beyanlarına varan bir takım sıkıntılar olduğu anlaşılıyor ve Almanya özellikle son dönemde bir Avrupa ordusu fikri üzerinde bizim de düşünmemiz lazım diyordu. Şimdilik böyle çok sıcak olmasa bile Avrupa ordusu tesisi için en azından orta vadede diyelim bir olasılık görüyor musun sen?
Yani orta vadede bir olasılık çok görünmüyor. Sebebi de şu, İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olarak tek yani daimi üye Fransa kalıyor. Fransa'nın ordusu ve imkan ve yetenekleri kısıtlı, her ne kadar nükleer silaha tek sahip olan ülke ise AB içerisinde. İkincisi Almanya gibi ülkeler, Belçika, Danimarka, İsveç gibi ülkeler, ayrıca başka ülkeler de bulunmuyor. Örneğin İrlanda, Avusturya gibi ülkeler. Bunlar ya tarafsız ülkeler ya da hakikaten muharip güce sahip olmayan ve bölgeye, muharebe alanlarına ölmek üzere asker göndermekte son derece çekinceleri olan, hem imkan ve yeteneği yok hem bu konuda siyasi iradesi olmayan ülkeler. Bu yüzden de Avrupa Birliği 3 kez şu ana kadar denedi. Batı Avrupa Birliği'nden sonra işte 1500 askerlik acil mukabele gücü kurdular. 6 tabur bir işe yaramadı. Eurocorps diye bir şey yaptılar, olmadı. 5 uluslu askeri birlik yapmaya çalıştılar, 20 bin askerlik. O da olmadı. Yani burada bir siyasi irade eksikliği var. İkinci önemli unsur da örneğin Ukrayna konusunda. Avrupa Birliği Ukrayna'ya ya bizi ya Avrupa'yı ya Rusya'yı seçtirdiler. Ukrayna Avrupa Birliği seçti. Ancak ondan sonra Hollanda'da bir referandumdan dolayı AB-Ukrayna anlaşması hayata geçirmedi. Yani Ukraynalar boşuna bölündüler gibi oldu. O yüzden dışarıda da güvenilir bir partner olarak görülmüyor Avrupa Birliği. Ama NATO olsun ya da Bağımsız Devletler Topluluğu olsun, bu her iki blok da her zaman kendine müttefik diye adlettiği, partner diye adlettiği ülkelerin mutlaka desteği veriyor. Ama Avrupa Birliği bunu gösterecek imkan, yeteneğe veyahut siyasete maalesef sahip değil.
Evet. Peki şimdi buradan biraz da Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerine bakalım istersen. Çünkü zirvede zaten epeydir bir laf dalaşı demek lazım retorik düzeyde. Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri sıkıntıda, zaten darbe girişimi sonrasındaki Türkiye'de OHAL uygulamalarıyla beraber yavaş yavaş yükselişe geçmişti. Bir ara Avrupalılar biz hani bu 15 Temmuz vakasını tam idrak edememişiz, anlayamamışız olmuşlardı ama o dalga sanki tekrar tersine dönüyor. Cumhurbaşkanının çok sert çıkışları oldu. Avrupa Birliği yetkililerine karşı işte Martin Schulz'la ilgili çok sivri laflar ettiğini gördük. Aynı şekilde tabii Türkiye'de idam cezası başta olmak üzere yasal çerçeveyi çok farklılaştıracak, belki Kopenhag kriterlerinin ötesinde dışına çıkartacak bir noktaya Türkiye'yi getirebilecek bir takım girişimler de söz konusu olabiliyor. Ama bütün bunlara rağmen bu toplantıdan anladığım kadarıyla Türkiye ile köprüleri atma kararı çıkmadı, çıkamadı daha doğrusu, çıkmasını da istemiyorlar. Niye?
Çok basit. Şimdi hani en başa dönersek, Türkiye Avrupa Birliği için güvenlik üreten ve güvenlik sağlayan bir ülke stratejik açıdan. Yabancı savaşçılar konusunda Avrupa Birliği'nin üye ülkelerle istihbarat paylaşan, 3 milyona aşkın mülteciyi kendi ülkesinde muhafaza eden, terörle mücadele konusunda ciddi çalışma yapan bir ülke konumunda şu anda. Bu yüzden de eğer bu anlaşmalar ya da Türkiye ile müzakereler askıya alınsaydı, dondurulmuş olsa, o takdirde Türkiye'nin diyalog yolu tamamen kapanmış olur. Türkiye ile müzakere askıya almış olsalar Avrupa Birliği'yle, bu müzakere yeniden başlaması için bir koşullar oluştursalar, Türkiye bu koşulları yerine getirse bile Türkiye ile yeniden askıya almış olan müzakereyi başlatmak için AB içerisinde bir oy birliğinin sağlanması mümkün görünemez. Bir başka önemli unsur ise şu anda Türkiye'nin elinde, bunu hiçbir zaman hayata geçirmiyor ama diyelim ki Hollanda'da, Avusturya'da, Almanya'da, Fransa seçimlerin neticesini değiştirebilecek iki tane önemli vana var. Bunlardan bir tanesi mülteci vanası. Evet. Bu çok insanlık dışı bir unsur ama reel politikten bahsediyorsak, Otto von Bismarck'ın reel politiğini uyguluyor isek bugün, ki öyle, böyle de bir gerçek var. Buna da Avrupa Birliği bununla karşı karşıya kalmak istemiyor. Bir de hani zihnime küfreden Müslüman olsa misali, Türkiye'de durumların iyi olmadığı aşikar bir durum. Bir siyasi buhran söz konusu, ama Avrupa Birliği'nde örneğin Macaristan'da olsun, Avusturya'da olsun daha iyi bir ortam mı var? Hayır. Ve şu anda da zaten Türkiye'nin AB üye olması söz konusu değil, ama eğer Avrupa Birliği'nin yaratıcı bir fikirle ortaya çıkmış olsaydı şunu söyleyebilirdi. Türkiye'ye hukuk devletini sağlaması için 24 ay gibi bir süre veriyoruz. Ve Türkiye 24 ay içerisinde hukuk devletini ve Kopenhag kriterlerini yerine getirirse 2023 yılında Avrupa Birliği'ne üye olacaktır diye bir öneriyle gelebilirlerdi mesela. Bu sayede Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olması için ne kadar samimi olduğunu, Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi üye yapmak için ne kadar ciddi olduğu ortaya çıkardı. Turnatör kağıdı olurdu. O yüzden de Türkiye'yi sopa göstererek sadece ve bunu kamuoyunun önünde yaparak ondan sonra Türkiye'den bir şey elde edilemez. Keza Türkiye zaten 18 Mart anlaşmasında bütün şartları harfiyen yerine getirdi. Avrupa Birliği tek taraflı olarak Türkiye'den 100 bin mülteci almaya kaydette bulunmuştu. 6 bin mülteci aldı bugüne kadar. Bu da ortada da böyle bir gerçek söz konusu.
Evet, ama terör
devam ettiği bir ortamda.
Evet, ama terör tanımında galiba bir sıkıntı var yani. Şimdi Avrupalılar şiddete başvurulmadığı takdirde bir terörizm tanımını kabul etmiyorlar. Türkiye ise işi farklı algıladığı için orada biraz o anlaşmanın bir de o ayağı biraz eksik kaldı galiba.
Tabii şimdi terörizmin tanımı konusunda şunu söyleyebiliriz. Avrupa Birliği müktesebatı içerisinde terörizmin tanımı yok. Terörizmin çerçevesini çizen iki tane başlık var. 23 ve 24 nolu başlık. Onu da Avrupa Birliği müzakereyi açmıyor Rum kesiminin vetosundan dolayı. Ve o zaman elimizde ne kalıyor? Ortak payda ne kalıyor? Avrupa Konseyi'nin terörizmin tanımı konusunda uygulamalarda yapmış olduğu içtihat kararları. Türkiye diyor ki bari o zaman o yönde gidelim diyor. Avrupa Konseyi'nin, Türkiye'sinin üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin terörle mücadele konusunda mahkemelerin içtihat kararlarına dayalı bir tanım yapalım diyor. Avrupa Komisyonu ona sıcak baksa bile Avrupa Parlamentosu ya da Avrupa Birliği Konseyi ona pek sıcak bakmıyor. Evet, şu anda terörle mücadele kanununun yorumu konusunda çok geniş bir yorum var Türkiye'de. Bunun belki kolluk kuvvetlerinin daha etkin kullanımı için, kurunun yanında yaş yanmaması için daha böyle hedefe yönelik olarak daha etkin kılmak için bir yasal düzenleme de olabilir. Ama netice itibariyle Avrupa Birliği de Türkiye'nin bütün şartlarını yerine getirmesi için biraz bir el uzatması gerekiyor. İşte onu da yapmıyor çünkü Avrupa Birliği içerisinde üye ülkelerde seçimler var.
Evet, orada da başka bir politika konuşuyor. Peki, çok az vaktim kaldı. Bir de şunu sormak isterim sana. O kadar çok kırmızı çizgi denildi ki artık yani kırmızı, pembe, mor ne oldu? Ben aklım karışmış vaziyette. Fakat bu idam cezası hakikaten kırmızı çizgi mi?
Evet, idam cezasının o olmaz. Yani idam cezasının Türkiye'de herhangi bir şekilde hani savaş hali dışındaki herhangi bir şekli Türkiye'yi Kopenhag kriterlerini yerine getirmeyen bir ülke konumuna düşürür. Ve zaten Türkiye Kopenhag kriterlerini sadece getirince yerine getirdiği için başlayan müzakerelerde Türkiye adalet statüsünü tamamen kaybetmiş olur. Yani bu müzakerenin donması, askıya alması değil, adalet statüsü tamamen düşmüş olur. Ondan sonra evet, bu husus Türkiye'nin elinde. O yüzden de dün Mogherini dedi ki idam cezası dışında müzakere devam dedi. Ondan sonra yani idam cezası dışında ne olursa olsun Türkiye'nin müzakere askıya alma diyalog yollarını kapatma unsuru yok. Ama idam cezası bu hakikaten Avrupa Birliği'nin yegane yani herhangi bir yerde devam ettiremeyeceği, Avrupa Komisyonu üye ülkeler bunu talep etse bile 100 bin AB vatandaşı gidip Avrupa Adalet Divanı'na başvurup Türkiye'de idam cezası var, bu yüzden de Avrupa Birliği AB kurumları Türkiye'yle müzakere edemez, hatta adalet statüsü veremez dediği yandan itibaren Avrupa Adalet Divanı olsun, Türkiye'nin üyesi olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olsun, hemen adalet statüsünü düşürür. Ve yani o hakikaten olmayacak bir şey. Ama onun dışındaki unsurların AB ülkelerde, başka ülkelerde, Avrupa Konseyi üyesi olan Rusya'da, yok işte Gürcistan'da, Ermenistan'da, Azerbaycan'da, Moldova'da olan unsurlar, bunlar olabilir. Evet. Yani bunların her gün oluyor diye Moldova'yı, Romanya'yı, Bulgaristan'ı ya da Gürcistan'ı
Ha.
Avrupa Konseyi
Evet.
üyeliğini askıya almıyorlar ya da Rusya'nın.
Çok çok teşekkür ediyoruz Gülden Ersoy Umut'a. Bize AB'nin son AB Dışişleri Bakanları toplantısı, Trump ve Türkiye ilişkiler bağlamında aydınlatıcı bilgiler, analizler verdiği için çok teşekkürler.
Sevgili Ceyda, ben de çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın için.
Evet, Eksen'in böylece sonuna geldik. Size Dusk'tan What Are The Chances'la veda edelim. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
Tell me, what are the chances of me drinking alone, of aching for you to the bone? Tell me, what are the chances this bottle could keep me in line without you by my side? And tell me, what are the chances of me meeting you in the rain, nothing to say? I had a dream, I was on fire, you were watching me closely, then you just left. I had a dream, turn it to nightmare, you were light, only darkness I see, you were all I desire. And tell me, what are the chances of me meeting you in the rain, for second chances? All my friends seem to remind me of the bitterness I feel and how you despise me. Tell me, please, what are the chances of me leaving those open wide, of you coming in with a smile? And tell me, what are the chances of me meeting you in the rain with nothing to say? And tell me, what are the chances of me meeting you in the rain for second chances? Tell me, please, is this the end? 'Cause I've run out of chances, my friend, I've run out of chances. Tell me, please, I'm close to myself, I feel beaten and broken again, beaten and broken.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Değer politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak.